Ayrım 26.
Claude girdiği zaman Gunon fabrikasından Jules'ü buldu içeride sadece. Çok geçmeden de öbür yoldaşlar sükun ettiler. Hepsinin de kafası tevkiflerle doluydu. 700 işçi daha tutuklamıştı polis. Dördünü de ölüme mahkum etmişler. Sabotaj suçundan. Aralarından en genci 18 yaşında. Savunma avukatlığını Ferone yapıyordu. Biraz önce gördüm kendisini. Bu meselenin açık bir tahrik olduğunu söylüyor. Zaten mahkeme sırasında patlama olayının bir tertipten ibaret olduğu anlaşılmıştır. Reisten şüphe ediyor Ferone. İğrenç bir adam o Veys, dedi Claude. Kendisine gittiğimiz zaman öyle bir bakış baktı ki bana. Kim olduğumu derhal anladı ama ben de anladım onun kim olduğunu. Ne demektir bu biliyor musun Deniz? Hitler'in hafiyeleri iktidarda demektir. Ona cesaret vermek istedi Deniz ama ne söyleyeceğini kestiremedi. Mırıldandı sadece. Ama halk? Claude anlamamıştı. Ne demek istediğini de sormadı. Deniz arkadaşlarından ayrıldıklardan hemen sonra koşarak geri döndü. Sana bir oda buldum Claude. Hiç kimse farkına varamaz artık. Loş kahveyi sessizlik ve sıcaklık kaplamıştı. Hepsi de susmuşlardı. Uçak sovar toplarının uzak uğultusunu, gök gürültüsü sanıp sevindiler. Ama çok geçmeden alarm düdükleri çalmaya başladı. Hiç kimse kımıldamıyordu şimdi. Dar kadife divanın üzerinde sıkışık bir şekilde ve üzgün oturmuş bekliyorlardı. İşin nasıl sona ereceğini düşünüyordu hepsi. Almanlar gelebilir mi gerçekten buraya kadar? Yarım saat sonra da müthiş bir sağanak başladı. Gök delinmiş gibiydi. Claude sokağa çıktı biraz hava almak için. Meudon ve Saint-Claude ormanları Paris'in içine girmiş gibiydi. Yemyeşil çınarlar. Bir kır kokusu kaplamıştı ortalığı. Deniz yanına gelmişti. Claude günün birinde Fransa... Gene tamamlayamadı sözlerini. Eugene bira getirmişti. Michaud neler yazıyor diye sordu Deniz'e. Uzun zamandır haber alamadım. Kuzeyde biliyorsun. İçini çekti Eugene. Bu ne biçim kepazeliktir anlamadım gitti doğrusu. İnsanlar orada canlarını dişlerine takmış dövüşürler, ölürler. Ya burada en temiz, en namuslu insanları yakalayıp deneye tıkarlar. Hem de kimler? Hitler'in espiyonları. Ah bir Maurice bakan olmuş olsa, Almanlar ebediyen beklerlerdi Paris'e girebilmek için. Weiss gece geç vakit Grandel'e uğradı, günün olaylarını nakletti kendisine. Sonuç olarak her şeyin umduğumuz gibi yürüyüp kapandığını söyleyebilirim. Öyle sanıyorum ki şimdi fabrikaları ortalığı karıştırıcı unsurlardan temizlemiş bulunmaktayız. Boşaltma ameliyesine ne kadar erken girişirsek o kadar iyi olacak. Mahkeme çok güzel geçti. Bir soğuk duş tesiri yapacaktır bu onlara. Temiz tasdik ederse tabii. Ferrone bugün gidip Lebrun'la görüşmüş. Cumhurbaşkanı uzun uzun dinlemiş onu ve tabii hüngür hüngür ağlamıştır. Brotel'in de dediği gibi 3. Cumhuriyet'in başkanları arasında en yufka yürekli olanı Lebrun. Ama işin ucunda iyi davranıyor neme lazım. Nasıl yani? Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor Lebrun. Yani hiçbir şey yapmıyor. Ağlıyor sadece. Her ikisi de kahkahayı bastılar. Yalnız kaldığında kravatını gevşetip gerindi Grandel. Yorgun hissediyordu kendini. Ama işler de harika yürüyordu. Kendisine böyle bir geleceğin beklemekte olduğunu katiyen ummamıştı. Bir tesadüf Kielman'la karşılaştırmıştı onu. Kumarda büyük bir meblağ kaybetmiş, intiharı düşünmekteydi. Grandel başlangıçta bu Kielman hikayesinin bir hata, bir düşüş, hayatı için karanlık bir leke olduğunu düşünmekteydi. Ama başarı dönemi işte bu lekeyle açılmıştı. İlk hamlede doğru yolu bulduğu söylenemezdi pek tabii. Acı çekmesi, hakaretlere, küçülmeye boyun eğmesi gerekmişti bunun için. Adi bir muhteristen başka bir şey olmayan Tessa, bir aile kadını bir fahişeye nasıl bakarsa öyle bakıyordu mesela kendisine. Ama parayla değil sırayla demişler. Yakında hesabını görecekti onun. Almanlar Paris'e girdikleri gün Grendel bu memleketin bir numaralı adamıdır ve bütün hepsi iki büklüm olacaktır karşısında. Kumarda esas olan şey kazanan numarayı tahmin etmek değil midir? Tam numarasını oynamıştı işte Grendel ve şimdi bir çeyrek daha beklemesi gerekiyordu, o kadar. Çok yakında iktidar, şan, şeref ve bütün itibar kendisine ait olacaktı. Herkesin yüzüne bakabilecekti alın akıyla. Kielman, Marklar, küçük hikaye bütün bunlar efendim. Kişisel durumlar kimseyi ilgilendirmez. Biz şimdi işin objektif yanına bakalım. Almanların barış şartlarını yumuşatmasını sağlayarak, milyonlarca insanın rahat bir hayat sürmesini mümkün kılarak Fransa'yı o kurtaracaktı. Buna vatanseverlik denmez de ne denir baylar? Dukampvari histerik davranışlara karnımız tok bizim. Gerçekçiliğe bakalım. Birden birilerine hakaret etmek ve böylece kendi üstünlüğünü kendi gözünde ispatlamak istedi. Yatak odasına geçti kendiliğinden. Sinek bitkin bir halde yatıyordu. Uzun zamandır içini kemiren hastalık yatağı çivilemişti kadını sonunda. Grendel şaşkınlıkla, ya bunu bir zamanlar sevmiş olmama ne buyrulur diye düşündü bir an. Yarı ölü gibi göründü karısı ona. İlaç kokuları içini bulandırmıştı. 3 yıl önce beni aldatmıştın diye başladı. Ve sana hiçbir şey demedim. Neye yarardı ki? Kıskanç birisi sanabilirdim beni. Ama şimdi açık kalplilikle konuşabiliriz. Öyle sanıyorum ki artık aşıklarını hayal etmekten vazgeçmişsindir. Allah babaya dua etmek zamanıdır şimdi. Sözün kısası, anasının ipini satmış bir kopuğu, bir jigoloyu bana tercih ettiniz. Babasını mumla aratacak bir hergeleyi, lüle lüle saçları ve asil tavırlarına büyülendiniz, yanılmıyorsam. Oysa Romeo'nuz çıka çıka bir harami çıktı bayan ve o vakitler benim güvenilmez, pis bir tip, bir espiyon olduğumu düşünüyordunuz. Aldandınız prenses, bugün Fransa'yı kurtarabilecek durumda olan tek insan benim. Kımıldamaksızın yatıyordu sinek, başı yastıktan kaymıştı, dayanamayıp haykırdı Grendel. Prenses hazretleri niçin susuyorlar, hala konuşmayacak mısın sen, aşağılık karı? Küçük hava kabarcıkları belirmişti sineğin solgun dudaklarında. Yeni doğmuş çocuklarda olduğu gibi tıpkı. Bir an tiksintiyle baktı Grendel'e ve çıktı. 25. Akşama doğru göründü güneş. Denizin üzerinde asılı duran süt rengisiz, şimdi kavun içiye dönmüştü. Bir ay manzarasını andırıyordu kumullar. Uzun bir kadın saçı gibi deniz melteminin her esişinde dalgalanıyordu. Kum tepeciklerini yer yer örten kuru ve bodur otlarda tarih öncesi çağlardan kalma bir bitki havası vardı. Deniz köpüklüydü. Gelgit henüz başlıyordu. Suyun içinde patlıyordu obüsler. Deniz kaynamaktaydı sanki. Bataryaların gürültüsüne rağmen hayattan kopmuş bir hali vardı çevresinin. Sisi yırtıp açmak, kumulları üfleyip dağıtmak ve denizi karaların içine çekmek istiyordu. Kum tepecikleri arasında ilerlemekteydi. Bu yakınlarda bir yerde mevzilenmiş olmalıydı İngiliz mitralyözleri. Ama nerede bilemiyordu. Fişeği tükenmişti. O gürültü dolu saçma sapan hayattan bütün elinde kalan avucundaki bir el bombasıydı işte. Ve şefkatle bakıyordu bombaya. Son bir yudum suya bakar gibiydi. 11 günden beri sürmekte savaşma ve bir kere olsun haritaya bakmadı. Deniz karşısındaydı işte. Demek ki artık sonuna gelmişti. Arkadaşları çağırmışlardı. Orada sis perdelerinin ötesinde İngiliz gemileri vardı. Yani hayat. Gitmek istememişti. İngilizlerle geçirmişti bütün günü. Sonra da kalmıştı. Ve şimdi bu lanetli kumların ortasında tek başınaydı. Daha savaşın ilk gününden itibaren ısrarla ve inatla ölümü aramıştı Lucien. Dimdik ayağa fırlayıp mitralyöz ateşi altında ilerlemişti. Elinde bir el bombası karın üstü sürünerek tanklara saldırmıştı. Belçika'da bir çiftliğin ambarına mevzilenerek bir Alman karakoluna ateş açmış ve geri püskürtmüştü. ve her defasında ölüm mahsus yaparcasına kaçmıştı sanki ondan. Gazete okumuyordu. İçine domates sarılı bir kağıt parçasının üzerinde "Zırhlı jandark imdadıma gelecektir" diye bir cümle görmüş ve kağıdı bir küfür bile savurmaya tenezzül etmeden fırlatıp atmıştı. Çevresindeki bütün arkadaşları barbar bağırıyorlardı. İhanet, ihanete uğradık diye. Kimisi Almanlara öfkeleniyordu, kimisi İngilizlere. Kimisi de Fransız generallerinde buluyordu suçu. Lucien susuyordu hep ya da avazı çıktığı kadar şarkı söylüyordu. İşte bir araba, işte bir yatak, kulağında vızıltı, bir kurşun, tak. Belçikalılar teslim mi olmuş? Ne halt ederlerse etsin pezevenkler. Zafere inanmıyordu Lucien. Bir zamanlar Brutel'e taşımış olduğu gizli evrakı hatırlıyordu. Ve gayet iyi biliyordu ki babası veya General Picard cinsinden adamların ellerinden gelmeyecek şey yoktur. Hitler'in evanesiydi bütün bunlar. Fransa'nın sonu gelmişti artık. Kendi geçmişine bakınca ölümü özlüyordu. Pisliğin dibine değmişti. Yukarı çıkmak istiyordu şimdi. İhanete ve bozguna uğramış bir ordunun askeri için tek kurtuluş yolu çılgınca bir ataklık gösterisidir. Tehlikeyle karşı karşıya kalmak Lucien'i arıtıyor. Brutel'in dosyalarından, dolarlardan, ağlanası bir soytarılıktan başka bir şey olmamış gençlik anılarından sıyırıp kurtarıyordu. Bu 10 günlük sürekli savaşmadan bir tek olay kalmıştı hatırında. Tiyatro oyuncusu Göntel'le karşılaşması. Paris'te tanımayan yoktu Göntel'i. Kaderin şımarttığı mutlulardan biriydi üstad. Orta halli bir kabiliyeti vardı ama yaşamasını bilir ve herkesi eğlendirirdi. Hayat yeşil bir kumar masasından ibaretmişçesine. Kazandığı bütün parayı sokağa atardı. Genç kızların çeyizlerini ve dul kadınların birikmiş paralarını güzel bir kuş darı tanelerini yutar gibi büyüleyici bir zarafetle yiyip tüketirdi. Ve tankçı yapmışlardı Göntel'i. Ve içlerinde onun da bulunduğu 8 Fransız tankı düşman mevzilerine kadar sokulduktan sonra çivilenip kalmıştı. Yakıtları yoktu. Gece bastırıncaya kadar ateş etmişlerdi. Sabaha karşı takviye geldiğinde tanklardan 5'i delik deşik haldeydi. Göntel kurtulmuştu. Kapkara bir çehreyle döndü birliğine. Başından geçenleri sordukları zaman da cevap vermedi. Onu böyle görünce Henry'i hatırladı Lucien. Bir adamı baştan başa değiştirmek için birkaç dakikacık yetmişti işte. Dünya daha güzel görünüyordu şimdi Lucien'e ve insanları yavaş yavaş sevmeye başlıyordu. Birçok kereler arkadaşlarının hayatını kurtarmıştı. Kendiliğinden düşünmeksizin yapmıştı bunu. Ve denizi görünce sevindi. Alfred kurtulacaktı. Oysa Alfred neydi onun gözünde? Bir arkeolog, yeryüzünde adaletin varlığına inanan saf bir kara böcek. Ama hayır, bu değil söz konusu olan. Alfred mert bir çocuk. Eskiden bu basit sözler Lucien'in hatırına bile gelmezdi. Zekalarından, canlılıklarından, kabiliyetlerinden ötürü değer verirdi insanlara eskiden. Ama şimdi mert bir çocuk diyordu. Bazen de durup dururken Jeanette'in eczanenin önündeki bakışını, Sinek'in umutsuzluk içinde ağlayışını ve Jenny'nin odasındaki altın yaldızlı bir katafalkı andıran o kocaman yatağı hatırlıyor ve yüzünün kızardığını hissediyordu. Kıyıya yayılmış küçük müfrezeler düşmanı oyalamaktaydılar. Boşaltmanın son günüydü. Kumullar arasında çatışmalar oluyordu. İnsanlar yüzü koyun sürünerek birbirlerine ulaşıyor ve el bombasıyla, tüfekle, süngüyle öldürüyorlardı birbirlerini. Güneşle sedeflenen opal rengi sis sütunlarının ürperdiği görülüyordu. Bir kumulun tepesine ulaşmış olan Lucien yüzüstü uzandı. Nemli bir plaj uzanıyordu ayaklarının altında. Uzakta yarı çıplak insanlar sürünerek ilerliyor ve kendilerini denize atıyorlardı. Çoğu yaralanmış halde. Dev bir balık alttan sarsıyormuşçasına kabarıp saçılıyordu sular. Daha ileride ise obüslerin fışkırttığı gayzerler görülüyordu. Sadece çılgın bir cesaret kurtarıyordu insanları. Ve son kumullar üzerinde de ötekilerden daha cesur, daha gözü pek başka insanlar dipçik darbeleriyle karşılıyorlardı düşmanı. Çok geçmeden de Alman uçakları sökün etti. Hem kıyıya hem suya bomba yağdırıyorlar. Gün kararıyordu, kirli ve soğuk bir renge bürünüyordu deniz. Kuru otların arasında bir miğfer gözüne çarptı Lucien'in. Aşağıda Almanlar sürünmekteydi. Öfkeden kudurmuş gibi fırladı Lucien ve bir çığlık atarak bombayı fırlattı. Kumullar da haykırıyordu şimdi. Yayılan yankı çok geçmeden bataryaların gürültüsü içinde eridi. Ve o sırada Almanların biri Lucien'e doğru koştu. Lucien de koşuyordu kumlara bataçıka ve iki sevgili sarılır gibi birbirlerinin üzerine düştüler. Alman'ı nasıl haklamış olduğunu hatırlamıyordu bile Lucien. Hatırladığı tek şey hasmının altından kurtulmanın ne kadar güç olduğuydu. Olanca kuvvetiyle sarılmıştı boğazına Alman. Damarları fırlak, ince ve sert elleri vardı. Bir de adamın şeytan tırnakları canlandı gözlerinin önünde. Hayal meyal, yüzüne gelince bakmamıştı ki. Şimdi son el bombasını da kullanmış bulunuyordu işte. Soğuk kumların üzerinde koşmaya başladı. Deniz geriliyordu sanki ve hiçbir zaman denize ulaşamayacakmış gibisine geldi Lucien'in. Sonra suya attı kendini ve yüzmeye koyuldu. Canını kurtarmak için değil, hayır. Kurşunlara, obislere doğru yüzüyordu. Acı duyacak kadar çabalıyordu ve kızıl saçları bir alev gibi parıldamaktaydı suyun yüzünde. Bir kere daha kaçtı elinden ölüm. Bir İngiliz kotrasına çıkarmışlardı. Pantolon ve viski verdiler. Bir yandan içiyor, bir yandan da sövüyor ve beddua ediyordu. Rüyası sona ermişti artık. İngilizlerden biri çocuksu bir gülümseyişle yaklaştı ve kötü bir Fransızcayla "Şimdi artık zaferi kazanmak lazım." dedi. Başıyla bir evet işareti yaptı Lucien, sonra da için için "Yaşamak lazım asıl, yaşamak." dedi. Hem daha kolay hem de güç. 26. Şaşkınlık içinde fısıldaşıyordu komşu kadınlar. Agnes'in soğukkanlılığını anlayamıyorlardı bir türlü. Bazıları hayrandı. Karakter sahibi bir kadın neme lazım. Ama bazıları da kocasının ölümü umurunda bile değil diyordu. Agnes gene oğlunun defterlerini düzeltiyor, yapraklar ve etaminler çiziyor, ev işlerine bakıyor, Dudu'ya giyecek örüyordu. Resmi sarı zarfı getirdikleri günden beri hayatında hiçbir şey değişmemiş gibiydi. 600 frank vermişlerdi. Öldürülen aile reislerine ayrılmış ödenek bu kadardı ve imzalayın demişlerdi. Eli titremeden imzalamıştı, gözleri de kuruydu. Dudu babasının nerede olduğunu soruyordu durmadan ve Agnes her seferinde aynı cevabı veriyordu. Yakında gelecek. Sabahları Dudu'yu götürüp ihtiyar Melanie'ye teslim ediyordu. Ve Melanie oğluna baktıkça kendini tutamıyor, ağlamaya koyuluyordu. Dudu soruyordu hemen, neden ağlıyorsun? Dişim ağrıyor da ondan diyordu Melanie. Agnes katiyen ağlamıyordu. Bir tek Pierre sezmişti ondaki bu büyük metaneti. Öldürsen ağlamaz derdi hep. Acı ve yalnızlık Agnes'in fiziğini de değiştirmişti. Tatlı miyop gözleri sertleşmişti. Eskiden kamburunu çıkarırdı hafiften, şimdi ise dimdik duruyordu ve alıp yürüyordu dedikodular. Yeni açmış çiçeğe döndü, görmüyor musunuz? Bir aya kalmaz yeniden evlenir, nah şuraya yazıyorum işte. Geceleri de ağlamıyordu Agnes. Yatağına uzanıyor ve gözleri açık, uykusunun gelmesini bekliyordu. Anlamak istiyordu olup biteni ama anlayamıyordu. Niçin ölmüştü Pierre? Bu düşünce kıvrandırıyordu onu. Nadir ama sert tartışmalarını hatırlıyordu sık sık. Pierre siyasete düşkündü, devrime gönül vermişti. En ufak İspanyol şehirlerinin düşüşünden bile derin bir acı duyardı. Agnes ise onun gibi düşünmüyordu. Ama kocasının içinde yanan ateşi duyar ve ona gıpta etmekten alamazdı kendini. Pierre Barcelona'ya gittiği vakit deliye dönmüştü. Kapının her çalınışında bir kara haber sezgisiyle fırlıyordu yerinden. her an öldürülebilir. Onu biliyordu. Oysa şimdi sözsüz ve umutsuz bir şekilde ayrılmışlardı. Bir mahkum gibi gitmişti Pierre. Gardason olarak "Bizim savaşımız değil bu savaş," demişti Agnes'e. Ve işte seçmediği, istemediği, kendisinin olmayan bu savaşta onu öldürmüşlerdi. Ne düşünmüştü acaba son anlarında? Agnes'i, Dodu'yu, ama belki de bir başka savaşı, kendi savaşını düşünmüştü. Ah, bir barışmış olabilse Pierre'le ve hakikati öğrenebilse ondan. Kalkıp Dodu'nun yatağına yaklaşıyor ve çocuğunun soluk alışını dinliyordu uzun uzun. Ya onu da öldürürlerse? Geçmişteki o ılık hayattan, o gömülmüş ilkbahardan elinde kalan başka ne var ki? Sabahleyin yiğitçe giriyordu sınıfa. Bu soğukkanlı kadının geceleri hangi düşüncelerle harap olduğunu hiç kimse bilemezdi. Tabiat vergisi bir metanetti bu. Canını dişine takıp çalışmaya, ekmek mücadelesine ve sevdiklerinin durup dururken kaybına alışık bir atalar kuşağından tevarüs etmişti Agnes bu metaneti. Paris varoşlarının odalarına sokak savaşmalarının dumanı sinmiş evlerine benzeyen bir atalar kuşağı. Savaş sırasında bir an olsun çalışmaktan geri kalmadığını anlatmıştı bir gün babası. Pantolon yamar, çakmak yapar, çiftlik evlerinin pencerelerini onarır, ambara saman doldurmuş, sonra da tatlı bir gülümseyişle eklerdi. Ölmedik işte, yaşıyoruz. Agnes de bugün öyle yaşıyordu işte. Sokaklarda mülteciler belirmeye başlamıştı. İçi çocuk dolu ve döşemesi bir kurşunla delik bir otomobil görmüştü Agnes. Birden ürpermişti. Ne Pierre'in ölümünü düşündü, ne de Dudu'yu beklemesinden korktuğu akıbeti. Ama gene de perişan oldu. Uykusuz gecelerin bir uzantısı gibiydi bu arada. Camlara gene ince kağıt şeritleri yapıştırmaya başlamıştı. Karmaşık bir desen tasarlamıştı. Güller, yıldızlar, palmiyeler ve bir çiğ tabakasıyla örtülmüş gibi oluyordu pencere. "Nedir bu?" diye sordu Dudu. "Uçaklar," dedi. Sonra hemen toparlandı, düzeltti. "Yani bir bahçe." Pierre'in gençken yazdığı ve kendisine bir gün okumuş olduğu bir şiir hatırlamıştı. İnsanoğlu ölmeden önce bir tezgah görür düşünde. Kış kaprislerini dokumaktadır. Günler geçiyor, mültecilerin sayısı gittikçe artıyordu. Lille sakinleri, Valenciennes dokumacıları, Lens maden işçileri, Picardi köylüleri sükun etti ardarda. Agnes'in çalıştığı okul mültecilere tahsis edildi ve Agnes yeni görevine büyük bir şevkle verdi kendini. Dudu'yu da alıp okula taşınmıştı. Hastalara bakıyor, erzak ve ilaç alışverişiyle uğraşıyor, yemek pişiriyordu. Büyük bir aile vardı sırtında. Uzun ve tutarsız hikayeleri dinlemek ve teselli etmekle yükümlüydü.